Ayrım 26, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 239. Vun sandalyesinde otururken öne eğildi. Gözleri buruşuk deri gibi olan teninde pusuya yatmıştı. Gülümsedi. Bunu bir samimiyet işareti olarak yorumlamak gerektiğini öğrendim. Marslılar gönülden gelerek konuştukları zaman gülümsüyorlardı. Benim insanlarım için bu tartışmaya açık bir şeydi. Elinde tuttuğun şey sadece kendi güneş sistemimiz dahil daha birçok sistemi önemli derecede değiştirecek güce sahip. Elbette çıkacak olan sonuç da belirsiz. Replikatörler geleneksel anlamda organik olmasalar da canlılar. Çevresel baskının yarattığı değişime bağlı yaşayan otokataliptik geri besleme döngüleri. Tıpkı insanlar gibi ya da bakteriler ya da...
Ya da murkutlar gibi dedim.
Sırıttı. Ya da murkutlar gibi.
Başka bir deyişle evrilebilirler.
Hem de tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde evrilecekler. Ancak buna da bir limit getirdik. En azından öyle umuyoruz. Dediğim gibi tartışmaya açık bir sürü şey var.
Wun ne zaman Mars politikasından bahsetse pastel renkli tolgalarının içindeki buruş buruş kadın ve erkeklerin paslanmaz çelik podyumlardan soyut şeyler tartıştığını gözümde canlandırırdım. Aslında Wun Marslı parlamenterlerin daha çok tahıl için yapılan bir açık arttırmada ağız dalaşına girmiş ve para sıkıntısı çeken çiftçiler gibi davrandıkları konusunda ısrarcıydı. Bir de kıyafetler vardı. Kıyafetleri hayal etmeye bile çalışmadım. Resmi davetlerde her iki cinsten Marslılar da genellikle bicycle destesindeki kupa kızı olarak giyiniyorlardı.
Edilen münakaşalar ne kadar uzun ve içten olsa da planın kendisi nispeten basitti. Replikatörler güneş sisteminin soğuk uçlarına uzaklara doğru rastgele salınacaktı. Bu replikatörlerin bazı son derece küçük fraksiyonları Oort bulutunu oluşturan iki veya üç kuyruklu yıldız çekirdeğinin üzerine konacaktı. Orada da üremeye başlayacaklardı. Replikatörlerin genetik bilgilerini Neptün uydularından daha sıcak herhangi bir yerde termal olarak değişkenlik gösteren moleküllere kodlandığını söyledi Wun. Fakat tasarlandıkları aşırı soğuk ortamların içindeyse replikatörlerin içindeki submikroskopik telcikler yavaş ve titiz bir metabolizma başlatacaklardı. Bir bristle cone çamını aceleye getirilmiş gibi gösterecek bir hızla büyüyeceklerdi. Ancak büyüyünce de iz elementine sahip uçucuları ve organik molekülleri asimile edecek ve buzu da hücre çeperi spar ve birleştirici olarak şekillendirecekti. Replikatörler aşağı yukarı birkaç yüz ayak küpü kuyruklu yıldız çekirdeği tükettikten sonra karşılıklı bağlantıları karmaşıklaşmaya başlayacaklardı. Yaptıkları hareketler daha çok amaç gütmeye başlayacaktı. Yıldızlı karanlığı süpürmek için buz ve karbondan oluşan gözler, yani çok gelişmiş uzantılar büyüteceklerdi. Bir 10 yıl civarında da replikatör kolonisi kendini çevresi hakkında ilkel bilgileri kaydedip yayınlayabilen gelişmiş toplu bir varlık haline getirirdi. Gökyüzüne bakıp şöyle sorardı: en yakın yıldızı çevreleyen ve gezegen büyüklüğünde olan karanlık bir kitle var mıdır acaba? Bu soruyu dillendirmek ve cevaplamak zamandan onlarca yıl daha alırdı. En azından öncelikli olarak gelen cevap da kaçınılmaz olurdu. Evet, bu yıldızı çevreleyen iki dünyada karanlık kitleye sahipler, Dünya ve Mars. Her şeye rağmen sabırla, inatla, yavaşça replikatörler harmanladıkları verileri çıkış noktalarına yayınlayacaktı. Bu da ya bize ya da en azından dinlediğimiz uydulara gidecekti. Ardından komplike bir makine olarak olgunlaşma zamanlarında replikatör kolonisi ayrı ayrı basit hücre kümelerine dağılıp başka bir parlak veya yakındaki yıldızı tanımlarlardı. Güneş sisteminden tohumlarını ileri doğru sürmek için de konaklamakta olduğu kuyruklu yıldızdan topladığı birikmiş uçucu maddeleri kullanırdı. Radyo tekrarlayıcısı görevi görmeleri için de geriye kendilerinden ufacık bir parça bırakırlardı. Büyümekte olan bir şebekede pasif bir ağ oluşturacaklardı. Bu ikinci kuşak tohumlar yıldızlar arası uzayda yıllar, on yıllar, bin yıllar boyunca sürüklenecekti.
Çoğu eninde sonunda yok olacaktı. Ucu bir yere varmayan yörüngelerde kaybolacak ya da yer çekimi girdaplarına çekileceklerdi. Bazıları ise güneşin güçsüzleştiren ama uzaktan gelen çekimine yenik düşüp işlemi tekrar etmek üzere solar oort bulutuna geri çekileceklerdi. Aptalca ama sabırlı bir şekilde buz yiyip gereksiz bilgileri kaydedeceklerdi. Eğer iki tür birbirleriyle karşılaşırsa hücresel materyal alışverişinde bulunacaklardı. Zamanın veya ışımanın neden olduğu kopyalama hatalarını ortalama bir seviyeye getirecek ve tam kendileri gibi olmasa da onlara benzer bir ürün ortaya getireceklerdi. Bazıları ise yakındaki bir yıldızın buzlu ışık çemberine ulaşacaklardı, dönüyü yeniden başlatacaklardı. Ancak bu sefer taze bilgiler toplayacaklardı ki bu küçük dijital organizmalar da eninde sonunda veri patlaması olarak eve yollayacaklardı. Çift yıldız ya da karanlık gezegen kitlesi yok diyebilirler. O da olmadı. Beyaz cüce yıldız ya da bir karanlık gezegen kitlesi diyebilirler. Ve döngü yeniden tekrarlanır ve tekrar ve tekrar. Bir yıldızdan diğerine, adım adım, yüzyıllar boyu, bin yıllar boyu. İnsanı kahreden bir yavaşlıkla, işkence gibi bir yavaşlıkla. Ancak zaman galaksiye göre şekillendiği için de ona bağlı bir hızda olacaktı. Tıpkı bizim de defnedildiğimiz yerden dış evrenin zaman hesabını yaptığımız gibi. Bizim günlerimiz onların yıllarını yüzlerce binlerce kez çevrelemeye yeterdi. Yavaş zamanımızda geçen bir 10 senede onların galaksisinin çoğunu doldurmasına yeterdi. Işık hızında ağdan ağa geçen bilgi hem gönderilmiş olacak hem hareketleri değişecek, hem keşfedilmemiş bölgelere yeni replikatörler yönlendirecek, hem de çekirdek ağlar boğulmasın diye gereksiz bilgiyi bastıracaktı. Aslında galaksiye bir tür gelişmemiş düşünce döşemiş olacaktık. Replikatörler gece göğü kadar geniş bir sinir ağı yaratmış olacaklardı. Hem de bizimle konuşacak bir ağ. Riskler var mıydı? Elbette riskler vardı. Wu'nun dediğine göre dönü olmasa Marslılar asla galaksinin kaynaklarının bu denli küstah bir şekilde kullanılmasını onaylamazlardı. Bu sadece bir keşif değil de aynı zamanda bir müdahaleydi. Galaktik ekolojinin görkemli bir şekilde yeniden düzenlenmesiydi. Orada bir yerlerde başka duyarlı türler varsa, ki varsayımsalların varlığı bu sorunun cevabının olumlu olduğunu gösteriyordu, replikatörlerin yayılımı agresif bir hareket olarak yanlış anlaşılabilirdi. Bu da misillemeye neden olurdu. Marslılar bu riski ancak kuzey ve güney kutuplarında inşa edilmekte olan dönü yapılarını fark ettiklerinde gözden geçirmişlerdi. Dönü itirazların öne çıkmasını sağlıyor, yani neredeyse öyle. Şansımız yaver giderse replikatörler bize varsayımsallar hakkında bir şeyler anlatacak ya da en azından yaptıkları iş galaksinin hangi ucuna ulaşmış onu öğreneceğiz. Dönünün amacını anlama şansımız olabilir. Eğer başarısızlığa uğrarsak da replikatörler aynı problemi yaşayan diğer zeki yaşam formları için bir uyarı işareti olacak. Düşünceli bir gözlemcinin yapacağı titiz analiz bu ağın inşa edilme nedenine varacaktır. Diğer medeniyetler bundan istifade etmeyi tercih edebilir. Bilgi de kendilerini korumalarına yardımcı olur. Bizim başarısız olduğumuz yerde onlar başarılı olur. Başarısız olacağımızı mı düşünüyorsun? Wu'nun omzunu silkti. Zaten olmadık mı? Güneş artık çok yaşlandı, bunu sen de biliyorsun. Taylor, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Şartlara bakacak olursak bizim için sonsuz bile pek uzun bir zaman değil. Belki de bunu söyleyiş tarzı yüzünden ufak samimi Marslı gülüşünü takınmıştı ve hasır sandalyesinde öne doğru eğilmişti. Söylediği şeylerin ağırlığı bende epey bir şok etkisi yaratmıştı. Beni şaşırttığından da değil, hepimiz ölümle yüz yüze olduğumuzu biliyorduk. En azından bizi saldırgan güneş sisteminden koruyan tek şey olan bir kabuğun altında hayatlarımızı sürdürmeye mahkumduk. Dönü zarı soyulup gitse Mars'ı yaşanılabilir yapan güneş ışığı dünyayı haşat ederdi. Hatta Mars bile kendi karanlık kabuğunda sözde yaşanılabilir bölgesinden hızlıca kayıyordu. bütün yaşamın anası olan ölümlü yıldız, kana susadığı bir ihtiyarlık dönemine girmişti ve bizi gözünü kırpmadan öldürürdü. Yaşam dengesiz bir nükleer reaksiyonun sınırında doğmuştu. Bu gerçekte her zaman da böyle olmuştu. Dönüden önce de öyleydi. Hatta gökyüzü berrak ve yaz geceleri uzak, bağımsız yıldızlarla parıldarken de öyleydi. Gerçekte ama insan yaşamı kısa olduğu için bir önemi yoktu. Güneşin bir kalp atışı süresinde saymakla bitmeyecek kadar fazla kuşak ölüp doğuyordu. Fakat şu anda çok şükür ki güneşten daha fazla yaşıyorduk. Ya onun cesedi etrafında dönen kül parçaları olacaktık ya da sonsuz gecenin içinde korunacaktık. Evrende gerçek bir evi olmayan kapsül içine kapanmış tuhaf şeyler olacaktık.
Tyler, iyi misin?
Evet dedim. Neden bilmiyorum ama Diane'i düşünüyordum. Belki de perde inmeden önce bekleyebileceğimiz en iyi şey biraz anlayıştır.
Perde mi?
Sondan önceki.
Pek iyi bir teselli değil diye itiraf etti Vun ama evet belki de bekleyebileceğimiz en iyi şey bu.
İnsanlarınız 1000 seneden beri dönünün farkında. Bütün bu zaman içerisinde varsayımsallar hakkında hiçbir şey öğrenemediniz mi?
Hayır üzgünüm bu bilgiye sahip değiliz. Sadece dönünün fiziksel yapısıyla ilgili birkaç spekülasyonumuz var.
Bu spekülasyonları Jason geçenlerde bana açıklamaya kalkışmıştı. Zaman miktarı hakkında bir şeyler, çoğunlukla matematiksel şeylerdi ve uygulanabilir Marslı veya dünyalı mühendisliğinin çok ötesindeydi.
Ancak varsayımsalların kendisi hakkında elimizde hiçbir şey yok. Bizden ne istediklerine gelecek olursak...
Omuzlarını kaldırdı.
Biraz daha fazla spekülasyonumuz var. Kendimize sorduğumuz soru şuydu. Dünya kapsüle alındığında onu özel kılan ne vardı? Varsayımsallar neden Mars'ı dönülemek için beklediler ve onların tarihimizdeki bu özel noktayı seçmelerinin arkasında yatan sebep neydi?
Bunlara cevabım var mı ki? Denetimcilerinden biri kapıyı tıklattı ve açtı. El yapımı siyah bir takım elbise giyen ve saçları dökülen bir adam. Vun'la konuştu ama bana bakıyordu.
Sadece hatırlatayım dedim. AB temsilcileri geliyor. 5 dakika içinde.
Bir beklenti içerisinde kapıyı genişçe açık bıraktı. Ayağa kalktım.
Bir sonraki zamana artık dedi Vun.
Umarım yakında görüşürüz.
Ben ayarlar ayarlamaz görüşürüz.
Geç olmuştu ve günün sonuna gelmiştim. Kuzey kapısından çıktım. Park alanına giderken tahta perdelerin olduğu yerde durdum. Burada perihelyona yapılacak eklentiler inşa ediliyordu. Güvenlik duvarının arasında düz, cüruflu betondan bir bina, kocaman harici basınç tankları, beton mazgallardan geçen ve variller kadar kalın olan boruları görüyordum. Zeminde yere gelişi güzel bırakılmış teflon, yalıtım ve bakır helezon borular vardı. Beyaz bir kaskı olan işçibaşı el arabası sürükleyen insanlara emirler yağdırıyordu. İşçiler koruyucu gözlük takıyor ve çelik burunlu ayakkabı giyiyordu. Bu adamlar yeni bir yaşam türü için bir kuluçka makinesi inşa ediyorlardı. Replikatörler burada sıvı helyum yataklarında yetişecek ve evrenin soğuk köşelerine yapılacak fırlatımlara hazırlanacaktı. Bu varislerimiz bir bakıma da olsa insanlardan daha fazla yaşayıp daha uzak yerlere seyahat edecekti. Evren ile son diyaloğumuz... Tabii E.D. kendi bildiğini okuyup projeyi tamamen iptal etmezse. O hafta sonu Molly ile birlikte bir sahil yürüyüşüne çıktık. Ekim ayının sonlarındaydık. Bulutsuz bir cumartesi günüydü. Gün rahatsız edici bir sıcaklığa erişinceye ve güneş zorlayıcı olana kadar sigara izmaritleri saçılı kumda neredeyse yarım kilometre yürüdük. Okyanus ışığı göz kamaştırıcı ve belirli olmayan noktalardan geri yansıtıyordu. Sanki elmaslardan oluşan bir sürü epey açıklarda yüzüyordu. Molly Short sandal üzerine cezbedici bir şekilde yapışan beyaz pamuk tişörtünü giymişti. Uzantı kısmını gözlerini gölgelesin diye aşağıya indirdiği de bir siperdi şapka giymişti. Bileğiyle alnını sildi ve kumda kendi ayak izlerini görmek için arkasına döndü.
''Bunu hiçbir zaman anlayamadım.'' dedi.
''Neymiş o mol?''
''Güneşi. Yani güneş ışığını, bu ışığı. Herkes sahte olduğunu söylüyor. Ama tanrım, sıcaklık, sıcaklık gerçek.
Güneş tam olarak sahte değil. Gördüğümüz güneş gerçek değil. Fakat bu ışık kökünü oradan almış. Varsayımsallar tarafından yönetiliyor. Dalga boyları azaldı ve filtrelendi.
Biliyorum ama demek istediğim güneşin gökyüzündeki dolaşması, gün doğumu, gün batımı. Eğer bu sadece bir yanılsamaysa ve dönü bariyeri sadece birkaç yüz kilometre yukarımızdaysa, o zaman neden hem Kanada'dan hem de Güney Amerika'dan aynı gözüküyor?
Ona bir zamanlar Jason'ın bana anlatmış olduğu şeyi söyledim. Sahte güneş ekrana yansıtılmış bir illüzyon değildi. 140 milyon kilometre ötedeki bir ekranın içinden geçen ve yönetilen bir güneş ışığı replikasıydı. Tıpkı muazzam seviyedeki bir ışın izleme programı gibi.
Epey de incelikli bir numaraymış, dedi Molly.
Bunu farklı bir şekilde yapsalardı hepimiz seneler öncesinden ölmüş olurduk. Gezegen ekolojisi 24 saatlik bir güne ihtiyaç duyar. Beslenmek ve çiftleşmek için ay ışığına ihtiyaç duyan bir grup türü zaten kaybetmiştik.
Ama bu bir yalan.
Eğer öyle demek istiyorsan.
Bir yalan, ben buna yalan diyorum. Burada durduğum zaman yüzüme çarpan ışık bir yalandan geliyor. Bu yalan seni cilt kanseri bile yapabilir. Ancak hala anlamıyorum. Sanırım varsayımsalları anlayana kadar da bunu anlamayacağız. Tabii bunu da yapacağımız meçhul.
Tuzdan beyaza dönmüş eski bir tahta kaldırımın yanından geçerken Molly, arkasındaki nedeni anlayamadan bir yalanı anlayamazsın dedi. Bana bunu yan yan bakarak söylemişti. Gözleri şapkasının altında gölgede kalıyordu ve bana deşifre edemediğim mesajlar gönderiyordu. Akşama doğru geçen vakti klimalı dairemde bir şeyler okuyarak ve müzik dinleyerek geçirdik. Ancak Mol huzursuzdu ve ben de bilgisayarıma yaptığı baskını henüz sindirebilmiş değildim. Bu deşifre edemediğim başka bir olaydı. Molly'yi seviyordum. En azından kendime söylediğim şey buydu. Ona hissettiğim şey aşk değilse bile en azından bunun gerçekçi bir imitasyonuydu. İkna edici bir dublör rolünü oynuyordu. Beni endişelendiren şey ise son derece tahmin edilmez olmasıydı. Hepimiz gibi dönü tarafından değiştirilmişti. Ona hediyeler alamıyordum. İstediği şeyler vardı. Ancak vitrinde çok beğendiği bir şeyi sesli olarak söylemedikçe ne olduklarını tahmin edemiyordum. En ihtiyaç duyduğu şeyleri derinlerde gömülü olarak saklıyordu. Tıpkı çoğu kapalı kutu olarak kalmayı tercih eden insan gibi. Benim de kendi önemli sırlarımı tuttuğumu düşünüyordur. Akşam yemeğinden henüz kalkmış etrafı topluyorduk ki telefon çaldı. Ben ellerimi kurularken Molly de telefona baktı.
Hı hı dedi. Hayır, burada. Bir saniye.
Telefonu sessize aldı ve arayan Jason, konuşmak ister misin? Sesi çıldırmış gibi geliyor. Tabii ki konuşacağım. Arızayı aldım ve bekledim. Molly bana uzun uzun baktı, ardından gözlerini devirip mutfaktan çıktı. Mahremiyet. Jace, ne oldu?
Buraya gelmen lazım Tyler. Sesi gergin ve daralmış geliyor. Şimdi.
Bir sorun mu var?
Evet, amına koyayım, bir sorun var. Buraya gelip halletmen lazım.
O kadar mı acil?
Öyle olmasa seni arar mıydım?
Neredesin?
Evde.
Tamamdır ama trafik kötüyse biraz zaman alacak.
''Buraya gel yeter.'' dedi.
Molly'ye halletmem gereken acil bir iş olduğunu söyledim. Gülümsedi. Belki de alay eder gibi sırıttı. Emin değilim.
''Ne işiymiş bu? Birisi randevusunu mu kaçırmış? Bebek mi doğuruyor? Neymiş?''
''Doktor ve hasta arasında gizlilik denen bir şey var, Mol.''
''Doktor olman Jason Lofton'un süs köpeği olman anlamına gelmiyor. Ne zaman bir sopa alsa yakalayıp geri getirmen gerekmiyor.''
Akşamı erken sonlandırdığım için üzgünüm. Seni bir yerlere bırakmamı ister misin? Ya da...
Hayır dedi. Sen geri dönene kadar burada olacağım.
Bana cüretkar ve saldırgan bir şekilde bakıyordu. Neredeyse karşı çıkmamı isteyecekti. Fakat tartışacak halim yoktu. Bu ona güvenmediğim anlamına gelirdi ki ona güveniyordum. Çoğunlukla. İşim ne kadar sürer bilmiyorum.
Fark etmez, koltuğa uzanıp televizyonda bir şeyler izleyeceğim. Tabii senin için sorun değilse.
Sıkılmadığın sürece sorun yok.
Sıkılmayacağımdan emin olabilirsin.
26. ayrımın sonu. Sayfa 246.